Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Behman 1402, Hicri Kameri 15 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 27 Ocak 2024 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Hazreti Zeynep'in vefat yıl dönümü üzerine din alimi Sayın Şeyh Salih ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar, iman nuru ve Gazze'de çocuklar adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Pakistan'ın yeni büyükelçisini kabul eden reisi, Pakistan'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir dedi. İran ile Türkiye 10 ayda 9,5 milyar değerinde ticaret yaptı. Tahran Avrupa Troikası'nın açıklamasına tepki gösterdi. İran donanması daha da güçleniyor. Gazze'de Filistinli şehit sayısı 26.257'ye yükseldi. Ve işgalci ordu Gazze'deki soykırımı 113. gününde de sürdürdü. Şimdi haberler.
Pakistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudassir Tipu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubunu sundu. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudassir Tipu'yu kabul etti. Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Tipu, Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubunu sundu. Görüşmede reisi, Tahran-İslamabad ilişkilerinin önemine değinirken, ortak sınırlar ticari ilişkileri ve iki komşu ülkenin güvenliğinin artırması için iyi bir fırsattır ve bu fırsatın her türlü tehlikeye karşı korunması gerekmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı reisi, Pakistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Bölge ötesi güçlerin desteklediği terör örgütlerinin faaliyetlerine bölge ülkeleri için tehdit unsuru olduğunu anlatan reisi, terörle mücadele konusunda bölgesel işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Pakistan ile İran arasında karşılıklı yaşanan hava saldırılarının ardından 17 Ocak'ta geri çağrılan Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudassir Tipu dün görevine başlamak üzere İran'a döndü. Tahran'ı hareket etmeden önce ilk sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Tipu, Pakistan liderliğinin samimi ve iyi dilekleri doğrultusunda daha güçlü ve barışçıl ilişkiler kurmak üzere Tahran'a gidiyorum. Güçlü bir Pakistan ve İran, hem bölge ve hem de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi demişti. 22 Ocak'ta Pakistan ve İran iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kalmıştı.
Bu yılın 10 ayında İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 9,5 milyar dolara ulaştı. İran Gümrük İdaresi Başkanı Muhammed Rezvanifer, İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ile ilgili bilgi verdi. Rezvanifer, bu yılın ilk 10 ayında İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 9,5 milyar dolara ulaştı dedi. Rezvanifer, İran'dan Türkiye'ye yapılan ihracatın 3 milyar 498 milyon dolar olduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan ithalatın ise 6 milyar 44 milyon dolar olduğunu söyledi. İran Gümrük İdaresi Başkanı Rezvanifer ayrıca İran'dan Türkiye'ye yapılan ihracatın geçen senenin 10 ayına göre azaldığını ve Türkiye'den İran'a yapılan ithalatın arttığını belirtti. Son günlerde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısı Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sırasında İran-Türkiye ilişkilerine dair iki bölgesel güç Türkiye ve İran kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmelidir. İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız demişti.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın geçen hafta fırlattığı Süreyya adlı uydusu ile ilgili müdahaleci bildirisini kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın yerli araştırma uydusu Süreyya'nın başarıyla fırlatılması ile ilgili İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bildirisini kınadı. Kenani havacılık ve uzay alanı da dahil olmak üzere bilimsel ilerleme sağlamak İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru hakkıdır ve adı geçen ülkelerin İran'ın ilerlemesine yönelik bu tür müdahaleci açıklamalar İran milletinin bilim ve teknoloji alanında sürekli ilerlemesini aksatmayacak dedi. Sözcü Kenani bazı tarafların tek taraflı isteklerinden kaynaklanan bazı keyfi yorumlara rağmen uluslararası düzenlemelere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay araştırmaları alanındaki bilimsel ve pratik faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama yoktur. Dolayısıyla ülkemiz bu tür yaklaşımların dayatılmasını reddediyor ifadesini kullandı. Kenani İran uluslararası standart ve düzenlemelere göre başta kalkınma ve ilerleme hakkı olmak üzere haklarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda barışçı teknolojilerin kullanma hakkını saklı tutuyor ve tek taraflı karar ve eylemlerini başkalarına dayatmaya çalışan bazı ülkelerin görüşlerini beklemeyecektir ifadelerinde bulundu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani donanmanın hovercraft ile daha da güçleneceğini kaydetti. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani bugün yaptığı açıklamada ülkenin deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Amiral İrani, uzun menzilli füze kabiliyetine sahip askeri hovercraftların yakında donanmaya teslim edileceğini duyurdu. Güney Filosu'ndaki füzelerin menzilini 1000 kilometreye çıkarmayı başardık diyen Amiral İrani, yerli ve milli Fatih denizaltısının görevini sürdürdüğünü söyledi. Deniz Kuvvetleri Komutanı yeni yerli torpidoların da yakın gelecekte görücüye çıkarılacağını aktardı. Yarı ağır bir denizaltı olan Fatih, 527 ton ağırlığında 250 metrelik derinliğe inme ve saatte 25.9 kilometre hıza sahiptir.
Siyonist rejimin abluk altındaki Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 26.257'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze şeridine girenek 113 gündür devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 174 Filistin şehit etti ve 310 kişi yaraladı. Belirtilen açıklamada ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı. İşgalci rejimin güçlerinin son 24 saatte 18 katliam gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısının 26.257'ye, yaralananların sayısı 64.797'ye çıktı, kaydedildi.
İşgalci güçlerin Gazze şeridinde başlattığı soykırım savaşı 113. gününe girerken Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri işgalci ordunun bugün yine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini ve topçu atışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Han Yunus'taki El Emel Hastanesi bahçesinde 28 yaşındaki bir Filistinli işgalci güçlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. İşgalci güçlerin Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt kavşağında yardım tırlarını bekleyenleri hedef alması üzerine 3 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı işgalci ordunun son 24 saatte 18 katliam gerçekleştirdiğini, 174 kişiyi şehit ettiğini ve 310 kişiyi de yaraladığını açıkladı. İşgalci ordunun Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu. İşgalci topçunun Han Yunus'un batısında yerlerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı sanayi eğitim merkezi yakınlarına açtığı ateş sonucu 5 kişi yaralandı. İşgalci topçu ayrıca Han Yunus'un batısındaki El Emel mahallesinin kuzey kesimiyle El Ketibe bölgesini hedef aldı. İşgalci ordunun Han Yunus'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişi şehit oldu, 80'den fazla kişi de yaralandı. İşgalci ordunun savaş uçakları Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan En Nuseyrat kampındaki elektrik şirketi yakınlarında bir tarım arazisini bombaladı. İşgalci güçlerin Rafah'ın doğusundaki El Cenine mahallesinde Es-Seksek ailesine ait eve düzenlediği saldırıda ikisi kadın olmak üzere 3 kişi şehit oldu.
İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinli şehit ettiği bildirildi. Konuyla ilgili Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'nden yapılan açıklamada İsrail askerlerine tarafından karnından ve leğen kemiğinden de gerçek mermilerle hedef alınan Kasam Yasin'in de hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askerleri Cenin'in Deir Ebu Daif köyüne gece yarısı baskın düzenlemişti. Filistin Kızılay ise ekiplerinin söz konusu köyden gerçek mermilerle vurulan ve çok ciddi şekilde yaralanan bir kişi hastaneye naklettiğini duyurmuştu. Siyonist rejimi İsrail güçlerinin Gazze şeridine saldırı başlattı. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Siyonist yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 374'e çıktı.
İslami Direniş Hareketi Hamas, işgalci rejimin Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uymasının ve Gazze şeridine düzenlediği saldırılara son vermesinin sağlanması çağrısında bulundu. Hamas, dün konuyla ilgili yayımladığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan bildirdi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın işgalci devleti soykırım suçlamasıyla suçlayan ve işgalci ordunun sivilleri korumasını, Gazze şeridinde halkımıza uygulanan ablukayı kaldırmasını talep eden kararını memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Kararın, Gazze'deki Filistin halkına yönelik her türlü saldırının durdurulması anlamına geldiği ifade edilen bildirdi. Mahkemenin işgalci devleti soykırım ve savaş suçu işlemekten mahkum eden nihai kararlarının sabırsızlıkla beklendiği dile getirildi. Kararın işgalci rejimin liderlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde bu suçlardan sorumlu tutulmasının önünü açtığını vurgulayan Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ayrıca Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, bağımsız devletini kurma ve topraklarına geri dönme haklarını da tehdit ettiğini söyledi. Hamas, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin asil duruşunu ve Filistin halkına verdiği desteği, Gazze şeridine yönelik saldırıları durdurmak için gösterdiği samimi çabayı ve İsrail'in vahşi suçlarını reddetmesini takdir ettiklerini, bu asil insani harekete destek veren tüm ülkelere de teşekkür ettiklerini belirtti.
İsveç Cumhurbaşkanı Stockholm'da Filistin'de dayanışma gösterisi için toplanan yaklaşık 15 bin kişi İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü. İsveç'teki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'daki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 15 bin gösterici İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi. Göstericiler Gazze'de çocuklar öldürülüyor, soykırımı durdurun, sonsuza kadar Filistin yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı. Filistin'e özgürlük, soykırımcı İsrail, İsrail'i boykot, sloganları atan göstericiler daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı'na yürüdü. Amerika ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu deklare ettiler. Göstericiler İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'u İsrail'e verdiği destekten dolayı istifaya davet etti.
Dünya Sağlık Örgütü, Siyonist rejimin bu uluslararası örgüt hakkındaki asılsız ve yalan iddialarının tehlikeli olduğunu ve örgüt çalışanlarının hayatlarına tehlikeye atabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, Siyonist rejimin Gazze Savaşı sırasında Hamas'la işbirliği yaptığı yönünde bu uluslararası örgüte yönelik suçlamalarını reddetti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, X sosyal ağındaki bir mesajında, "Bu tür yalan iddialar zararlıdır ve savunmasız insanlara hizmet etmek için hayatlarını riske atan çalışanlarımızı tehdit edebilir," dedi. Adhanom şu vurguda bulundu. "Bu örgüt, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum olarak tarafsızdır ve herkesin sağlığı ve refahı için çalışmaktadır." Adhanom'un bu sözleri, Siyonist rejimin Cenevre'deki uluslararası temsilcisi Ilan Shahar'ın son açıklamalarına yanıt olarak geldi.
Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Siyonist İsrail ordusuna ait 4 askeri noktayı vurduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah hareketi, Filistin halkına destek vermek ve Siyonist barbar saldırganlığına karşı direnişe desteklemek amacıyla Lübnan sınırındaki İsrail'e ait askeri noktaları vurmaya devam ediyor. Hizbullah, Siyonist İsrail'e yönelik yeni operasyonları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'e ait Cel El Alem, El Abad, Dovi ve Harba Mair askeri noktalarına füzeli operasyon düzenledi, belirtildi. Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Yerel kaynaklar, Yemen ordusunun dün gece hedef alındığını açıkladı. İngiliz petrol tankerinin işgal altındaki Filistin'e doğru yola çıktığını ve İsrail güçlerine yakıt taşıdığını söyledi. Yerel kaynaklar, Al-Mayadin'e dün gece Yemen ordusunun hedef aldığı İngiliz petrol tankerinin işgal altındaki topraklara doğru hareket ettiğini ve işgalci güçlere yakıt taşıdığını aktardı. Kaynaklar söz konusu İngiliz gemisinin Yunanistan'a gideceği haberini yalanladı ve söz konusu geminin Siyonist rejim güçlerine yakıt taşıdığını vurguladı. Aynı kaynaklar söz konusu İngiliz gemisine destek ve güvenlik sağlamak amacıyla iki Amerikan ve İngiliz gemisinin onunla birlikte hareket ettiğini, Yemen kuvvetlerinin kendilerine yaklaşması üzerine yaşanan çatışma sonrasında bu iki güvenlik sağlayan geminin kaçarak yük taşıyan asıl gemiyi kendi kaderine bıraktığını vurguladı. Bu kaynaklara göre Amerikan ve İngiliz koruma gemilerinin kaçışı bölgede dış destek peşinde olanlar için ciddi soru işaretleri yaratıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri dün gece yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yemen donanması Aden Körfezi'nde İngiliz petrol tankeri Marlene Luanda'yı uygun deniz füzeleriyle hedef aldı.
Ermenistan Başbakanı Gürcü Mevkidaşı ile Tiflis'te yaptığı görüşmede savaşçıl ve maksimalist hırsların Erivan ile Bakü arasındaki sorunların çözümü sürecine yardımcı olmayacağını belirtti. Ermenistan Başbakanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Bakü ile müzakere sürecinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki seçimlerden sonra tamamlanması gerektiğini söyledi. Armen Press haber ajansının haberine göre Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile Tiflis'te yaptığı görüşmede Nikol Paşinyan onu Bakü ile müzakere süreci hakkında bilgilendirdi. Basın toplantısında Paşinyan şunları söyledi. Meslektaşım Ermenistan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleştirme çabalarını anlattı. Bu toplantıda savaşın ve maksimalist hırsların çözüm sürecine fayda sağlamayacağı vurgulandı.
Ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Amerika'dan 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için Amerika'dan ücretsiz olarak büyük miktarda askeri teçhizat temin edeceğini dile getirdi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek İran'ın dış politikasının eksenlerinden biri üzerinedir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tahran'ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin ülkeler arasındaki karşılıklı çıkarlara dayalı olduğunu ve İran'ın dış politikasının ana eksenlerinden biri olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Perşembe günü Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeyne ile Tahran'da yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti. Tahran'ın çeşitli sektörlerde kapasiteye hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, özellikle enerji, endüstri ve teknik mühendislik hizmetlerinin madencilik ve ihracatını vurguladı. Reisi, İslam Cumhuriyeti'nin Nijer ve diğer Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin siyasi ve diplomatik ilişkilerin ötesinde milletler arasındaki karşılıklı çıkarlara dayandığını belirterek, Nijer milletinin bağımsızlık ve özgürlük arayışı yolunda büyük ilerlemeler kaydettiğini övdü. Nijer milletinin böyle bir ruhla ve sahip olduklarına güvenerek parlak bir geleceğe sahip olacağını da Cumhurbaşkanı sözlerine ekledi. Nijer, Kuzeybatı Afrika'da yer alan bir ülkedir ve başkenti Niamey'dir. 1.267.000 kilometre yüz ölçümüne sahip 24 milyon nüfuslu bu ülke, güneyde Nijerya ve Benin, batıda Burkina Faso ve Mali, kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad ile komşudur. Nijer nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Bu ülkedeki Müslümanların çoğu Sünni ve Maliki dinine mensuptur. Bu ülkenin ilk Şiileri Lübnan'dan gelen göçmenlerdi. Komşu Müslüman ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin genişletilmesi, İran anayasasında yer alan İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel ilkelerinden biridir. Aslında İran İslam Cumhuriyeti dünya ülkeleriyle yapıcı etkileşim çerçevesinde gelişmiş ülkeleri tek boyutlu bakmaktan kaçınırken Asya, Afrika ve az gelişmiş ülkelere ilgiyi ön planda tutmuştur. Bu nedenle Tahran, geniş Afrika pazarının İran mal ve ürünlerinin Nijer gibi Afrika ülkeleriyle ticaret için uygun bir platform olduğuna inanıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri üzerinden yaklaşık 45 sene geçmekte. İnsan hakları kisvesi altında ulusların kaynaklarını ve zenginliklerini yağmalamayı ve güvenliği sağlamayı düşünen Batı'dan farklı olarak Tahran, karşılıklı saygı dayalı, dengeli ilişkiler kurmaya gayret göstermekte. Bu nedenle Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeyne, Perşembe günü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel denklemlerdeki rol ve konumunun önemini vurgulayarak, ortak dini temeller, bağımsızlık ve hak arama olarak nitelendirilen iki ülke, İran-Nijer arasındaki benzerlik noktalarını sıraladı ve bu benzerliklerin Nijer'in İran İslam Cumhuriyeti'ni güvenilir bir dost olarak görmesine neden olduğunu söyledi.
Nijer Başbakanı'nın İran ziyareti sırasında iki ülke yetkilileri Tahran, Niamey ilişkilerini daha da geliştirmesi amacıyla ekonomik, ticaret, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliğine yönelik çok sayıda belge ve mütabakat zaptı imzaladı. Ancak iş adamları ve girişimciler arasında birbirlerinin kapasiteleri hakkında bilgi eksikliği İran ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin düşük düzeyde olmasının ana nedeni sayılıyor. Bu bağlamda Afrika İşleri Uzmanı Cafer Kanatbaşı, Kıtanın büyüklüğü ve ulaşımdaki altyapı sorunlarından yanı sıra yeterli bilgi eksikliği nedeniyle İran'ın Afrika ülkeleriyle ticaretinin olması gerektiği gibi gelişmediğine inanıyor. Aynı söz konusu uzman şunları sözlerine ekliyor. Biz 55 Afrika ülkesine aynı sözle, aynı gözle bakıyoruz ve bu ülkeleri de Afrika olarak da görüyoruz. Bu kıtanın her ülkesinin kendine has kültürü var ve bu kültürü bilmek için daha fazla saha çalışmalarına ihtiyacımız var. Mevcut sorunlardan dolayı şu ana kadar gerçekleşmemiş bu olay, bir olay da budur. Raporlara göre İran'ın tüm Afrika ülkeleriyle ticaretteki payının şu anda yıllık 1,8 milyar dolar civarında olması, ekonomik ilişkilerin hiçbir zaman siyasi ilişkilerle aynı seviyeye gelmediği ve bu eksikliğin giderilmesi için çaba ve ilişkilerin sürdürüldüğünü de gösteriyor. Bunun için siyasileri ve ekonomi yetkililerinden daha fazla çaba ve gayret göstermeleri gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın geçen yıl ayrı ayrı Afrika'yı yaptığı ziyaretler ve geçtiğimiz yıl Afrikalı yetkililerin Tahran'a yaptığı gezi dikkate alındığında taraftarın karşılıklı kapasiteleri ve çeşitli işbirliği alanlarını tespit edip engelleri ortadan kaldırması yatırımcılar ve iş adamları için farklı sektörlerde faaliyetler için olanak ve fırsat sağlayacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Lahey Mahkemesi'nin kararı üzerinedir. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırıma ilişkin Siyonist rejime yönelik şikayeti hakkında ön karar yayımladı. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik suçlarının devam etmesi ve bu şeritte soykırım yaşanmasının ardından Güney Afrika, bu rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulundu. Dün açıklanan ön kararda çok önemli noktalar var. Birincisi, İsrail mahkemede ilk yenilgisini aldı. Çünkü mahkeme İsrail'in Güney Afrika'nın şikayetinin kabul edilmemesi talebini reddetti. Mahkeme şikayeti ele alma yetkisinin olduğunu açıkladı ve Güney Afrika'nın bu mahkemede İsrail'i dava etme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Mahkeme ayrıca Güney Afrika'nın raporlarının makul olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini belirtti. İkincisi, Lahey Mahkemesi bir karar vererek Güney Afrika'nın açtığı, İsrail'in Filistinlere uyguladığı soykırım davasını görme yetkisine sahip olduğunu açıkladı. Mahkemenin 17 yargıcından 16'sı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve fiziksel yıkım eylemlerini durdurması gerektiğine inanıyor. Dolayısıyla mahkeme, soykırımın olup olmadığına dair bir karar vermeyeceğiz açıklamasına rağmen, dünkü kararın devamında da belirtildiği gibi soykırımın varlığı mahkeme üyeleri açısından açıktır. Üçüncüsü şu ki, verilen bu kararlar artık top İsrail sahasında, çünkü rejimi Gazze halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri derhal alması ve ayrıca insan nüfusuna karşı soykırım suçlarını önlemek için gerekli önlemleri alması için bir ay süre verildi. Böylece İsrail'in Gazze'ye yönelik suçlarının devam etmesi bu rejim açısından hukuki sonuçlar doğurabilir.
Dördüncüsü olarak İsrail Gazze'ye karşı işlediği suç nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda birçok kez kınandı. Ancak kurulun kararları bağlayıcı değil. Oysa Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının bağlayıcıdır. Bu nedenle İsrail'in artık nasıl karşılık vereceğine karar vermesi gerekiyor. İsrail'in uygulanan tüm geçici tedbirleri bir ay içinde mahkemeye bildirmesi gerekiyor. Beşincisi şu ki, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı İsrail'e uluslararası yasa yükümlülükler yüklüyor. Ancak bunu uygulayacak bir mekanizma bulunuyor. Dolayısıyla İsrail'in daha önce eski Amerikan hükümetinin desteğiyle Güvenlik Konseyi'nin 23-34 sayılı kararını uygulamayı reddetmiş olmasına göre Amerika ve birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kararı uygulamayı reddetmesi mümkün. Siyonist rejimin mahkeme kararını uygulamayı reddetmesi durumunda uluslararası sistemin ve özellikle hukuk kurumlarının güvenirliği ve irtibatı sorgulanacaktır. Altıncısı, Ama mahkemenin ön kararları da savaşın devam ettiği ve sona ereceğine dair henüz bir emarenin bulunmadığı bir dönemde verildiği için bir nevi durum noktası da sayılıyor. Güney Afrika hükümeti de Lahey Mahkemesi'nin kararına yanıt vererek şunları söyledi. Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e karşı uyguladığı geçici tedbirlere memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, hukukun üstünlüğü adına kesin bir zafer ve Filistin halkının adalete ulaşmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, 15 Recep 1445 Hazreti Zeynep-i Kübra annemizin irtihal yıl dönümüdür değerli dinleyicilerimiz. Biz bugün sohbetimizde bu yüce zatla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. O hazretin aslında çektiği çileleri ve hayatından almamız gereken dersler üzerinde durmak istiyoruz bugün sohbetimizde. Uzman konuğumuz din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamız bizimle birlikte bugün. Şeyh Salih Hocam hoş geldiniz, saygılarınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız, teşekkür ederim. Ben de size selam arz ediyorum.
Çok teşekkür ederim, aleyküm selam. Teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi bugün 15 Recep 1445 Hazreti Zeynep-i Kübra selamullahi aleyha annemizin vefat yıl dönümüydü ve aslında o hazretin yani tarih boyunca yaptığı o hizmetleri ve aslında o fedakarlıklarıyla ilgili almamız gereken dersler üzerinde her zaman din alimleri ve çeşitli analistler kendi görüşlerini bildirmişlerdi. Biz de bugün sohbetimizde bu yüce zatın hayatı ve aslında o fedakarlıklarıyla ilgili nasıl çilelere katlanmış, hangi zorluklarda yaşamış bunları kısaca dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz sizin pencerenizden. Alalım görüşlerinizi. Hazreti Zeynep annemizi dinleyicilerimize nasıl tanıtırsınız siz efendim?
Evet, ilk önce ben bütün Müslümanları, bilhassa dinleyicileri ben Hazreti Zeynep-i Kübra'nın vefatı tesliye diyorum, taziye diyorum, başsağlık diyorum. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha öyle değerli bir hanımdır ki, yani bizim konuşmamız onun hakkında yani bir şey değil ama ne kadar biz hulasa biliyoruz ve anlatabiliriz o kadar bilahare gereği anlatalım. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha maalesef Müslümanların yanında yani tanımamışlar Müslümanlar Hazreti Zeynep'i. Elbette yine de ben diyorum ki bizim alimlerimiz gerek daha çok Ehl-i Beyt'i tanıtsınlar ve Hazreti Zeynep bilhassa ki bu hanım velevün ki bir hanım idi ama hakikaten binlerce kişilerden daha üstün ve daha değerli. Allah-u Teala bazı hanımları yaratıyor ki yani zahiren hanımdırlar ama bayandırlar ama hakikaten yani çok çok değerli ve değerleri o kadar üstündür ki bizim aklımız yetişmiyor. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha Hazreti Emrül Mümin ve Hazreti Zehra'nın en büyük kızıydı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adı bıraktı Zeynep. Zeynep yani babasının süsü, babasının zineti. Hakikat da babasının zinetiydi yani. Bu hakikat bir şeydir ki yani biz onun tarih yani tarihinde biz görüyoruz ki çok yerlerde Hazreti Zeynep olmasaydı çok işler bozulurdu ve aradan gidiyordu. Bilhassa Kazıya Kerbela ve eğer Hazreti Zeynep olmasaydı muhakkak o ehdafı ki Hazreti İmam Hüseyin selamullahi aleyh var idi mesela o Kerbela vakasında o hedefler aradan gidiyordu. Ama Hazreti Zeynep idi ki bunu muhafaza etti. Hazreti Zeynep idi ki bu ehdafları sakladı hakikaten. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha o kadar önemlidir ki onun lakabı bırakmışlar Akilatı Beni Haşim. Yani Beni Haşim kabilesi hepsi çok akıllı, çok değerli insanlar idi. İster hanımları, ister mesela erkekleri. Ve Hazreti Zeynep sallallahu aleyha diğerlerden daha üstün idi. Onun için ona dediler Akilatı Beni Haşim. Yani Beni Haşim'in içinde en akıllı hanım ve en akıllı bayan. Hazreti Zeynep o kadar musibetler çekmiş ki onun hakkında demişler ki Ummul Mesaib yani musibetlerin annesi. Tabi bu musibetler bellidir ki ilk önce Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani onun ceddinin musibetiydi. Yani ceddinin vefatı kendi gözünün önüne gördü. Kendi gözünün önünde gördü ve ondan sonra Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ki onun annesidir. Onun Hazreti Zehra'nın şehadeti de kendi gözüyle gördü. Ondan sonra Hazreti Ali aleyhisselamın musibeti ve şehadeti kendi gözüyle gördü. Ondan sonra Hazreti İmam Hasan'ın şehadeti, ondan sonra Hazreti İmam Hüseyin şehadeti ki tarihte öyle bir şey belki meydana gelmemiştir o Kerbela olayı gibi. Bu ve başka musibetler onu esir olarak peygamberin kızıdır. Peygamberin torunudur. Esir olarak böyle başka ehl-i beyt efradlarıyla esir ediyorlar, götürürler Küfe'ye ve Şam'a. Böyle bu musibetler hepsi Hazreti Zeynep çekti. Ama dağ gibi durmuş. Yani öyle değil ki hulası zayıflaşmış falan nakir. Her yere Hazreti Zeynep gidiyordu. Öyle bir konuşma yapıyordu ki düşmanları rezil ediyordu. Ve millet hepsi taaccüp ediyordu. Şaşırıyordu. Ya nasıl mesela bu hanım böyle konuşabilir? Öyle bir yani konuşma yapıyordu ki aynı Hazreti Ali aleyhisselam gibi bazılar söylüyorlar ki biz geliyorduk ki esirleri görelim. Bir ses geliyordu. Konuşma sesi. Ya o dedi ki Hazreti Ali aleyhisselam dirilmiş. Hazreti Ali aleyhisselam şehit olmuş. Nasıl mesela şimdi biz geldik baktık ki Hazreti Zeynep sallallahu aleyha konuşma yapıyor. Yani o kadar değerli bir hanım idi ki bütün Müslümanlar gerek onu tanısınlar, ona saygı göstersinler. Çünkü Kerbela olayı bütün Müslümanlara musibettir. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha Kerbela'nın ehdaflarını sakladı. Öyleyse bütün insanların üzerine şeyi vardır, hakkı vardır. İnşallah bundan bu yana tanısınlar Hazreti Zeynep'i. Ve bilsinler ki Hazreti Zeynep kimdir ve ne yapmış ve ne kadar değerli bir hanım idi.
Doğrudur. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Allah razı olsun. Sağ olasınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümüyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parsoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kudüs gazetesi, İran'ın Gazze meselesi ve Batı Asya'da barışın sağlanması yönündeki çalışmaların İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu güçlendirdiğini, Siyonist çevrelerin 24 saat içinde cehennemi yaşayarak yaklaşık 70 gücünün öldüğü veya yaralandığını, Suudi Arabistan'ın Batı Asya'daki diplomatik oyununu aktarırken, Asya gazetesi İslam İnkılabı liderinin Siyonist rejimin hayati damarlarının kesilmesine vurgu yaptığını belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Lideri Külliyesi'nin bilgilendirme sitesinin bildirdiğine göre, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamenei, Tahran'ın 24 bin şehit kongresi sorumluları ile görüşmede, Müslüman ülkelerin yetkililerinin çok önemli olan Gazze konusuna karşı tutumlarını eleştirerek şöyle buyurdu. İslam ülkelerin yetkililerinin açıklamaları ve duruşları bazen yanlıştır. Zira onların inisiyatifinde olmayan ve Siyonist habis düşmanın elinde olan Gazze'de ateşkes gibi konularda görüş bildiriyorlar. Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. İslami ülkelerin sorumlularının uygunsuz çalışmalarına rağmen ve tüm zorluklara rağmen Kur'an'da da belirtildiği üzere Allah mümin insanlardan yanadır ve Allah nerede olursa zafer orada olacaktır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu. Gazze halkının zaferi kesindir ve Allahu Teala bu zaferi hiç de uzak olmayan bir gelecekte İslam ümmetine gösterecektir ve Müslümanların yüreklerini ve onların en başında da Filistin ve Gazze halkını mutlu ve mesut edecektir.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması için Rusya'nın rol üstlenmesini istediğini, Ayetullah Hamenei'nin Siyonist rejimiyle bağlantılı olarak Müslüman ülkelerin tutumunu eleştirdiğini, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi'nde incelemelerde bulunduğunu belirtiyor. Ebrar gazetesi ise İran ve Türkiye arasında 10 işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurduğu haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye, yatırımların, ekonomik işbirliğinin ve bölgesel konuların artırılması amacıyla çarşamba günü 10 işbirliği belgesi imzaladı. İran'ın haberine göre bu işbirliği belgeleri çarşamba gecesi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Seyyid İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kültür, medya ve iletişim, demiryolu ve hava taşımacılığı, elektrik, enerji, ekonomik ve serbest ticaret bölgeleri konularında İran ve Türkiye'nin üst düzey yetkilileri tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik siyasi heyetin başkanlığında İran ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği yüksek konsey toplantısına katılmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gitti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne resmi törenle karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'la 2 saatlik özel görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanının başkanlığında İran-Türkiye İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 8. toplantısı gerçekleştirildi.
Camecem gazetesi İslam İnkılabı liderinin Gazze halkının zaferinin kesin olduğunu belirttiğini, Siyonist rejimin bölgede savaş başlatmak hedefinde olduğunu, İran erkekler milli takımının Asya Kupası'ndaki başarısıyla ilgili haberleri okuyuculara aktarıyor. Keyhan gazetesi ise Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'ın Filistin halkının kendi kaderini seçme hakkına sahip olduğunu belirtti. Haberinde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada Filistin halkının Birleşmiş Milletler'in yardımıyla tüm Filistinlilerin katılımıyla bir referandum yapılarak seçim yapma hakkına sahip olması gerektiğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a yaptığı gezi sırasında El Monitor'a verdiği röportajda İran'ın Filistin meselesine yönelik diplomasisini anlatarak savaş sonrası Gazze konusunun çok önemli bir mesele olduğunu ifade etti ve savaş sonrası Gazze için alınacak her kararın merkezinde Filistinli liderlerin olması gerektiğini vurgulayarak Filistin-Filistin diyalogları oluşturmalı ve bu diyaloglar üzerinden Gazze ve Batı Şeria'nın nasıl yönetileceği konusunda bir sonuca varılmalıdır, dedi. Suudi Arabistan'ın Filistin'i ana önceliği olarak ilan ettiğini hatırlatan İran Dışişleri Bakanı şunları söyledi. İsrail'in son dönemdeki eylemleri bu rejimle normalleşme meselesini zor ve karmaşık hale getirdi ve bu durumda İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bir ülkenin ağır bir bedel ödemesi gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefon uygulaması aracılığıyla Parsüre yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizi ve kuraklığa sebep olan bazı faktörlere değindik ve kuraklık, yeraltı ve üste akan suların kirlenmesinin su krizine sebep olabileceğini söyledik. Değerli dinleyiciler, bugün ise su kaynakları yönetimindeki eksiklikler ve su krizinin oluşması veya yoğunlaşmasındaki etkilerine değineceğiz. Suyun eksikliği birçok soruna sebep olabilir. Fakat unutmayalım ki bizim aklımızı meşgul eden ise sadece suyu görmemizdir. Fakat su sadece su değildir. Su ekonomidir. Su istihdamdır. Su gıdadır. Sağlıktır. Su enerjidir. Barıştır. Su huzurdur. Su vahdettir ve su emniyet ve güvenliktir. Suya olan bakış açımızı değiştirdiğimizde su ile ilgili sorunların birçoğunun su alanı dışında olduğunu ve çözüm yollarının da belki su ile ilgili alanın dışında olduğunu anlıyoruz. Su, yeryüzünde hayatın devam etmesinin en önemli faktörüdür. Fakat varlığına pek dikkat edilmiyor ve maalesef yokluğu ise köklü bir krize sebep oluyor. En iyimser durumda suyun olduğu fakat sağlıksız olması durumunda yine de yaşam döngüsünde bir dönüşüm olacaktır. Gelecek 10 yıllarda insanın en temel ihtiyaçlarından biri su kaynaklarının temin edilmesidir. Son yıllarda yayımlanan raporlar 2040 yılına kadar en az 33 ülkenin su krizi eşiğine geleceklerini gösteriyor. Bu konu münakaşa yaşayan ülkelerde gerginliklerin yoğunlaşmasına sebep olabilir. Dünya Kaynakları Kurumu araştırmacıları bir takım iklim modelleri ve de sosyoekonomik senaryolara dayanarak 167 ülkede su krizini sınıflandırdılar. Gelecek 25 yılda su kaynakları açısından en yoğun kriz yaşayan ülkeler Batı Asya bölgesinde olacaklar. Kuveyt, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işgal edilen Filistin, Umman ve Katar söz konusu ülkeleri oluşturacaktır. Buna rağmen konunun önemine karşı söz konusu ülkelerde su krizinin incelenerek tedvin edilen belirli herhangi bir program söz konusu değildir. Üstelik hayat öneminde olan bu önemli konuda sağlanması gereken yakınsamanın hidropolitik yani su siyasetine kurban edildiği görülüyor. Su sorunlarının çözümlenmesi bu olayın yaşanmasına sebep olan hasarlar ve faktörlere bağlıdır. Gerçek şu ki yaşanan su krizinin bir bölümü doğa ile ilgilidir ve bir kısmı da insanın özüne. Tabii ki doğa ile ilgili olan bölümde de biz insanların ayak izleri görülüyor. Su krizinin sebebi ister doğa veya insanın yönetimsizliği veya her ikisi olsun oluşan sorunun ilk uyarısı olabilir.
Tahran Radyosu.
Londra Üniversitesi akademisyenlerinden ve yazar Stefan Colombi, su kaynaklarının genişletilmesi ve programlandırılmasında uzun bir tecrübeye sahiptir ve küresel su krizi kaynakları yönetme zaafı kitabında şöyle yazıyor. Yarısından çoğunu okyanusların oluşturduğu ve kutuplarının da buz tabakalarından oluşan mavi gezegen her zaman rutubetle dolu bir hava ile kaplanmıştır. Dünya su eksikliğine doğru ilerliyor ve sadece sulama için su kaynaklarını yönetme konusunda detaylı bir program ile toplumlar bir faciadan uzak tutulabilir. Söz konusu program, iyimserlik, mantık, kaynaştırma, yakınsama, konularla ilgili uzun vadeli bakış gibi özellikler taşımalıdır. Su krizinin çözümünde su yönetim unsurunun önemini açıklamak için önce kullanma alanlarının kategorilere ayırmak gerekir. Bu sınıflandırmalar, nüfus ve çevre odakları çerçevesinde köyler ve küçük kentlerden başlayarak mega kentlerdeki su kullanma yönetimine, çevre alanında ulusal büyük alanlara ulaşabilir. Tabii ki her ülkenin coğrafi alanına göre su yönetiminin önem oranı söz konusu bölgenin iklimsel ve coğrafi şartlarına göre değişebilir. Örneğin kurak ve çöl bölgesinde olan bir kentte bu konu diğer bölgelere nazaran daha hassastır ve bu özellik hem ulusal büyük planlarda ve de uluslararası dayanışma konularında dikkate alınması gereken önemli konudur. Genelde kuru iklimlerde en fazla su kaybı tarım alanı ile ilgilidir ve köyler ile kasabaların ekonomi ekseninin tarım faaliyetlerine dayandığı nedeni ile bu alanda suyun kullanım modellerini düzenlemenin büyük önemi vardır. Örneğin İran'da su kaynaklarının %90'ı tarım için kullanılır ve bu alanda su kaynaklarının yönetilmesi ve doğru siyasetlerin uygulanması hayati önem taşır. Tarım ürünlerini kullanılan sanal suya göre yönetmek, su krizini azaltma bağlamındaki bazı stratejileridir. Geçen programlarda da değindiğimiz sanal su, aslında tarım veya sanayide bir ürünün üretilmesi için kullanılan su miktarıdır ve tarım alanında program yapmak için bir temel sayılır. Sanal su konusu 90'lı yıllarda İngiliz Profesör John Anthony Allen tarafından gündeme geldi ve o tarihten bugüne kadar onun araştırmaları ekonomi ve siyaset alanında büyük ilgi çekti. Konuyu hatırlatmak ve açıklamak açısından bir örnek verelim. Bilim insanlarının araştırmalarına göre her fincan kahvede 140 litre su gizlidir. Bu su miktarı kahve bitkisinin yeşererek ürün vermesi için gerekiyor. Bu yüzden tarımda üretim konusunda suyun az olduğu iklimlerde su tüketimi az olan ürünleri dikkate alarak öncelik vermek gerekir. Tarım konusunda su kaynaklarının yönetilmesinde önemli olan diğer konu ise illegal kazılan su kaynakları ve yeraltı suların yağmalanmasının önlenmesi, güncel tekniklerle sulama performansını yükseltmek, su tüketiminde randımanın arttırılması ve tarımdan kaynaklanan mesleklerin küçük kasaba sanayisine doğru kaydırılmasına değinebiliriz. Böylece su eksikliği krizi durumundan kurtulurken tarıma dayalı toplumlarda ekonominin gelişmesine yardımcı olur. Ülkelerin büyük şehirlerin etrafında bulunan orta büyüklükteki kentler genelde sanayi ve üretim merkezleri ve dolayısıyla bu alanda en çok su tüketen alanlardır. Araştırmalar sanayi sektörde büyük ölçekte su geri dönüşüm olmadan kullanıldığını gösteriyor. Bu alanda doğru bir yönetim ile sanayide öncelikli olarak tüketilen su miktarını azaltabilir ve ardından tekrar suyun tasfiyesi ve geri dönüşümü ile ilgili diğer alanlarda, örneğin soğutucularda, sulamada, salonlar ve teçhizatların yıkanması ve benzeri alanlarda kullanılabilir. Böylece tüketilen suların yaklaşık %95'i tekrar kullanılabilir. Büyük şehirlerde ise evde tüketilen su miktarı fazladır ve bu sorunun çözümü ise tüketim modelini değiştirmesidir. Bu alandaki çözümlerin başında kültür oluşturmak ve suyun doğru kullanımı ve israftan kaçınma modellerine değinebiliriz. Bu görev ise aileler, eğitim merkezleri ve medyaya düşer. Bu konuda okullarda çocuklara verilen eğitim ile suyun değeri, hayattaki rolü anlatılarak suyun doğru kullanılması ve boşa akmasının önlenmesi yolları öğretilerek kültür oluşturulabilir. Fakat çevre alanında su yönetim yollarının en önemlisi su ile ilgili her proje, hatta bir su kuyusunun kazılması kadar küçük bir proje için güçlü araştırmaların yapılması ve küresel tecrübelerden yararlanılmasıdır. Bazı ülkeler su krizine çözüm olarak baraj yapmak veya su intikali projelerini denemişlerdir. Fakat araştırmalardaki eksiklik nedeniyle çevreye telafisi imkansız hasarlar verilmiştir. Baraj göletinin ve alt arazilerin tuzlanması, ayrıca yüzeysel suların kuruması ve toz bulutları ise söz konusu çevre hasarlarından bazılarıdır. Bu arada geçen yıllarda yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla ve kontrolsüz bir şekilde su alınması nedeniyle yeraltı su kaynaklarının sabit hacminde büyük düşüşler olmuştur. Böylece toprak ve yerin bazı bölgelerinde çöküş ise bu olayın dikkat edilmesi gereken tehlikeli sinyallerindendir. Su krizi, halklar ve hükümetlerin ulusal iradesi, tüm kurumların destek ve işbirliği ve tüm makro planlar ve mega projelerde titiz ve dikkatli çalışmalar ile giderilebilir. Her birey ve grubun su tüketim istatistiklerinin çıkartılması, ayrıca etkili plan için mevcut su miktarının belirlenmesi ise makro alanlarda siyaseti belirleyen yetkililer için en önemli konulardandır. Üstelik uzun vadeli çıkarları da herkes tarafından bilinir. Zira sorunun teşhisi ardından ikinci adım su sorunlarının çözümü için doğru planlar yapmaktır. Uluslararası kurumlar bu aşamada sorunların giderilmesi bağlamında aktif rol üstlenebilirler. Gerçi uluslararası kurumlar ve teşkilatların her zaman karşı karşıya kaldıkları sorunlardan biri, onlar tarafından yapılan, önerilen ülkeler tarafından kabul edilmemesi ve yapılmamasıdır. Fakat su meselesinin hayatı önem taşıması nedeniyle uluslararası kurumların maksimum kapasiteleriyle dünyada su meselesini el atması gerekir. Unutmayalım ki birçok çevre uzmanına göre bizler iklim değişikliği veya doğal kuraklıkla değil, yönetim kuraklığı ile karşı karşıyayız. Bu yüzden suçlamak için parmağımızla gökleri işaret etmeye hakkımız yoktur. Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Yeni Alman Müslüman Bayan Heike şöyle diyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
İslam dini akıl ve fıtrata dayalı bir dindir. Şöyle ki hem insanın fıtratında kökü vardır hem akli selim ve mantıkla onaylanır. Bu yüzden hür düşünen ve arayış içinde olan ve batılıların saptırıcı propagandalarına aldırış etmeyen insanlar kaybettikleri şeyi İslam dininde bulur. Bayan Heike de uzun bir arayış ve düşünmenin ardından sonunda bu büyük semavi dini seçen insanlardan biridir.
Bayan Heike ekonomi ve sosyal bilimler mezunudur ve Almanya'nın kuzeybatısında Oldenburg kentinde yaşıyor. Bayan Heike Müslüman olmadan önce inancını şöyle anlatıyor. Dini açıdan ben de diğer birçok batılı insan gibiydim. Yani vaftiz yaptırmıştım ve çocukken kiliseye de gidiyordum. Ancak büyüdükçe kilise ve dine yönelik düşüncelerim değişmeye başladı ve iyice büyüdüğümde artık kiliseye de gitmez oldum. Gerçi içimde Allah'a inanıyordum. Zira onu inkar edip sonra da var olduğunu öğrenmekten korkuyordum ve bu durumda ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüzden bu konuyu asla düşünmemeye karar vermiştim.
Aslında Bayan Heike'nin Allah'a inanç konusunda söylediği şey, Allah Teala'ya inanma zarureti hakkında sade bir istidlal sayılır. Şöyle ki eğer Allah yoksa, inkar edenler zarar görmeyecek ve inananlar da bir şey kaybetmeyecek. Ancak eğer Allah Teala varsa, ki zaten öyledir, mümin insanlar büyük bir kurtuluşa nail olur ve inkar edenler de büyük bir azapla cezalandırılır.
Gerçi Bayan Hayke üniversite döneminde İslam dininde kadınların meseleleri üzerinde bir araştırmaya katılmıştı. Fakat Batı'da yürütülen ağır İslam karşıtı propaganda yüzünden bu semavi dine karşı iyimser bir bakışı yoktu. Bayan Hayke şöyle diyor: "O günlerde İslam dininden kafamda olan görüntü çoğu Batılı ve Avrupalı insanın kafasında var olan görüntüydü. Yani kadınların zulüm altında bulunduğu ve aşağılandığı ve hiçbir insani haktan yararlanamadığı menfi bir görüntüydü."
Batı dünyasının İslam karşıtı propagandalarının eksenlerinden biri kadınların kısıtlandığı iddiasıdır. Oysa İslam dininde kadınlar için belirlenen haklar başka hiçbir dinde eşi örneği bulunmayan haklardır. Nitekim Batı dünyası da daha yeni yeni kadın haklarını üstelik eksik bir biçimde gözetmeye başlamıştır.
Her halükarda Bayan Hayke hissettiği manevi boşluk yüzünden ruhi ve manevi açıdan sığınacak bir sığınak arıyordu. Bayan Hayke bu konuda da şöyle diyor: "İtiraf etmeliyim ki her zaman bir şeyi kaybetmiş gibi bir hissim vardı ve bu his beni etrafımdaki konulara merakla yaklaşmama sebep olurdu ve bazen çevremdeki sosyal konulara da eleştirel bir gözle bakıyordum. Her halükarda bu bilinmeyen bir kayıp arayışında olan his beni geniş çapta araştırma yapmaya yöneltti. Gerçi neyin peşinde olduğumu bilmiyordum ve bu yüzden insan düşüncesi ve aklı ile ilgili olan her şeyi okuyordum."
Bayan Hayke o günlerde okul masraflarını karşılamak üzere çalıştığı lokantada bir gençle tanışıyor. Bu tanışma ise Bayan Hayke'nin İslam dini hakkında araştırma yapmasına sebebiyet veriyor. Bayan Hayke bu macerayı da şöyle anlatıyor: "O arkadaşım da öğrenciydi ve aynı lokantada çalışıyordu. Bir süre sonra İngilizce dersinde zayıf olduğu için ona ders vermeye karar verdim. Günlerden bir gün tesadüfen onu seccade başında namaz kılarken gördüm. Hayatımda ilk kez namaz kılan birini görmüştüm. O manzara beni derinden etkiledi. Böylece kafamdaki soru işaretlerini ona sorabileceğimi hissettim. Bu çok tuhaf bir histi. Sanki kaybettiğimi bulmuştum."
Tahran Radyosu.
Namaz kulun Allahu Teala ile irtibatın en güzel ve en manevi halidir. Bu yüzden Bayan Hayke'nin o Müslüman gencin namazda duruşu ve Allahu Teala'ya ibadet etmesini görmekle büyük bir değişime uğramasına şaşmamak gerekir. Hakikate susamış olan Bayan Hayke hemen başka dinlerde ve inançlarda cevaplarını bulamadığı sorularını sormaya başladı. Gerçi Bayan Hayke kolay kolay ikna olacak bir insanda değildi ve aldığı cevaplar için kanıt bekliyordu.
Bayan Hayke bu konuyu da şöyle anlatıyor: "Ben o arkadaşımla konuştuğum her şey için ilkin kanıt talep ediyordum. Ben duyduğum her konu hakkında önce araştırma yapmaya ve kanıtını bulmaya ve daha sonra benimsemeye alışmış bir insandım. Böylece uzun bir süre bu şekilde geçti. Ben soru soruyordum ve o da delillerle ve mantıkla ve sunduğu belgelerle bana cevap vermeye çalışıyordu. Bu arada İslam dininde kadının konumu en sıcak tartışma konularımızdan biriydi."
Şimdi artık Bayan Hayke en önemli sorularının cevabını İslam dininde bulmuştu ve bu yüzden bir seçim yapma zamanıydı. Bayan Hayke bu konuda şöyle diyor: "Zaman geçtikçe kaybettiğim şeye daha da yaklaştığımı hissediyordum. Ta ki bir gün artık iyice tatmin olduğumu hissettim. Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar araştırdığım tüm dinler ve irfani düşüncelerini arasında İslam dini tüm konulara en mantıklı biçimde yaklaşan tek dindi. Ve belki de İslam dininin birçok konuya ilmi yaklaşımı benim için her şeyi sosyal bilimler penceresinden bakarak kabul eden biri için Müslüman oluşumda en güçlü etkenlerden biri oldu. Böylece ben İslam dinini seçtim ve Müslüman olduğumu Müslüman arkadaşıma bildirdim ve o da hemen beni istemeye geldi ve sonunda evlendik.
Şimdi yeni Alman Müslüman Bayan Hayke ayrı bir duygu yaşıyor. Namaz kılmaktan büyük zevk alıyor ve içinde büyük bir huzur hissediyor. Bayan Hayke zamanla İslami hicabı da seçiyor. Fakat bu seçimini bilinçli ve güçlü gerekçelere dayanarak yapıyor. Bayan Hayke şöyle anlatıyor. Dediğim gibi ben çok araştırma yapan biriydim. Bu konuda da uzun araştırmaların ardından aile ve toplumun sağlığının hicap yasası veya ilkesiyle güvence altına alındığı sonucuna vardım. Batı toplumunda tüketicilik ve kadınlar konusunda cinsel konuların propagandası yapılması insanları yaşamlarının doğru yolundan saptırmakla sonuçlanıyor.
Bayan Hayke tam hicabı şöyle tanımlıyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
Bayan Hayke Allah Teala'ya dayanma zevkini ve maddiyattan bağımsız olmanın mutluluğunu arkadaşlarına ve yakınlarına da intikal ettirmek istiyor. Fakat bu konuda pek başarılı olamıyor ve bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Ben İslam konusunda tüm akrabalarım, tanıdıklarım ve arkadaşlarımla tamamen mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Fakat onlar bu meseleleri idrak edemiyordu. Belki de benim bu meseleleri daha rahat idrak ederek Müslüman oluşumun bir sebebi okuduğum branş yani 3. dünyada ekonomi branşıydı. Ben böylece Müslüman olmadan önce kapitalist toplumun birçok sorunu ile tanışmıştım ve bu düzende her şeyin parada özetlendiğini biliyordum. Bu düzende insanların değeri para ile ölçülür ve ben her zaman bu düşünceyle mücadele ediyordum.
Bayan Hayke yeni Müslüman olan insanların camiasında başka sorunlara da işaret ederek şöyle diyor. Mezhep sayısının çokluğu ve aralarında dini konuların üzerinde bir vahdetin olmaması yeni Müslüman olan insanları birçok sorunla karşı karşıya getiren ve bazen iyice şaşkınlık yaşamalarına yol açıyor. Şunu unutmayın ki bir yeni Müslüman sürekli amellerinin doğru olmasını ister ve bunca ihtilaf insanı iyice şaşırtıyor ve kimin doğru söylediğini ve hangi amelin en doğru amel olduğunu kestirmek çok zor oluyor.
Ancak Bayan Hayke bu durumun çözümünü İslami vahdette ve salih bir önderde görüyor ve şöyle diyor. Bence biz düşmanlarımızdan öğrenmeliyiz. Bakın onların birçok konuda anlaşmazlıkları olabilir fakat içinde menfaatleri bulunan birçok konuda görüş birliği içindeler. Üstelik onların örnek aldıkları insanların kimler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin gelin Batı ve Avrupa'nın tüm siyasi liderlerini düşünün. Bunlardan hangileri insani ve ahlaki özellikleri sahiptir? Bir insan ancak sağlıklı ahlak sahibi olursa ve daha sonra da bilgili olursa ve tüm imkanlara rağmen sade yaşıyorsa ve söylediklerini en başta kendisi uyguluyorsa başkalarına örnek olabilir. Örneğin gelin İmam Hümeyni veya Ayetullah Hamenei'nin yaşamını gözden geçirelim. Bu durumda ancak İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamenei örnek olabileceklerini anlarsınız. Örnek alınacak insanın ahlaki ve manevi değerler açısından tam ve mükemmel olması çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Bağışlayın beni, kenarlarında renkli çiçekler olan mektup kağıtlarına yazmak isterdim. Kelebek kanatları boyamayı, kuşların ötüşünü dinlemeyi, hatta uçurtma uçurmayı ben de öğrenebilirdim. Mektubumun kenarlarına renkli çiçekler çizemedim. Kelebek kanatlarını boyamayı, kuşların ötüşünü dinlemeyi, uçurtma uçurmayı beceremedim. Bağışlayın beni. Resim çizmeyi, çiçek boyamayı, kelebek kanatlarını okşamayı sevmediğimden değil. Ben top ateşlerinin bomba gürültüleri arasında doğdum. Yaşım 13. Ninniler yerine makinelerin takırtılarıyla büyüdüm. Renklerden ilk önce kan kırmızısını tanıdım. Çiçeklerden önce ölülerin arasında dolandım. Kelebeklerle hiç saklambaç oynayamadım. 3 yaşımdayken en büyük abimi, 8'indeyken ortancayı kaybettim. Babamı ellerini bağlayarak öldürdüklerinde 9'undaydım. Gömdüğümüzde 10'umda. Ablam 15'inde terk etti evi. 15'inde kızlar okula gider. 17'sinde dantel örter, çeyiz sandığı düzer. Bizim burada 15'inde kızlar savaşa gider. Seçme hakkı tanımaz İsrail zorbası. Ya evinde oturup ölümü bekleyeceksin, ha bugün ha yarın diye diye yaşarken öleceksin ya da. Ölümlerin ateşinden sesleniyorum size. Duyuyor musunuz? Filistin'im ben, anlıyor musunuz? Ama yine de yaşıyorum işte. Çünkü kanlı topraklarda büyürken yaşamayı, çiçek boyamayı değilse de mezar taşlarında çiçek büyütmeyi, kelebek kovalamayı değil ama tüfek tutmayı öğrendik. Bu kadar nefret, bu kadar acı arasında yaşamayı, karanlıklar arasından güneşe bakmayı öğrendik. Onun için kocaman ve karadır gözlerimiz. Onun için hala sımsıcaktır. Düşmana taş atarken nasırlaşan minik ellerimiz. Sokak aralarında mermi kovanlarından oyuncak yaptık. Patlamamış el bombaları topladık. Mayınların üstünde seksek oynadık. Evimizi yıktılar dün. Mahallemizi yaktılar. Mermi kovanlarıyla misket oynarken üzerimize bombalar attılar. 3 arkadaşım can verdi. 3 küçük çocuk. Bağışlayın beni. Kurtaramadım. Sakmıştım omzumdan aşağı. Kanlı kolum uzatamadım. Elim düştü yere. kolum çaresiz. Kanlarımız karıştı birbirine. İşte orada kan kardeşi olduk biz. Gözlerim karardı önce, başım döndü. Ama uyumak istemiyorum. Uyursam arkadaşlarım bu dünyadan göçer diye korkuyorum. Bağışlayın beni. Tutamadım kendimi. Yapıştıramadım alnıma açık dursunlar diye göz bebeklerimi. Yaşım 13. Burada çocuklar çocuk olmaz. Bebekler bile yaşamak için beşikten siper yapar. Çünkü İsrail denilen zorbanın Amerikan bombaları beşikleri bile mezar yapar. Ölümlerin içinden büyüyorum minicik yüreğimle, ateşlerin arasından öfkeyle geliyorum. Dudaklarımdan dökülen özgürlük türkülerini duyuyor musunuz? Filistin'im ben, anlıyor musunuz?
Yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 30. Thank you.